Ayrım 19. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 3. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 243. Atatürk'ün emriyle 480 makinenin hep birlikte harekete geçireceği o anı Şevket Süreyya Aydemir öncesiyle ve sonrasıyla o destansı üslubuyla şöyle anlatmıştır. Atatürk'ü her yeri gören yerden yüksekçe bir platforma buyur ettiler. Burada fabrika, takımların, bölüklerin, taburların geçit resmi için sıralanıp yerlerini aldıkları bir karargah meydanına benziyordu. Ve bir karargah meydanı gibi burada da bir kumanda bekleniyordu. Kumanda duyulmadı ama Atatürk'ün arkasında duran müdürden sessiz bir işaret verildi. İşte o zaman binbaşlı dev, korkunç bir kükreyiş, bir kuduruşla birden harekete geçti. Müdürün verdiği o işaretle bütün motorlar, tezgahlar birden coşmuş kudurmuşlardı. Şimdi Menderes Vadisi göklere kadar vuran, Menderes'in kim bilir kaç defa duyduğu yer sarsıntısı gürültülerini, yıldırım uğultularını andıran bir dünya titreyişi havayı dolduruyordu. Atatürk'ün bunu herhalde beklemiyordu. Onu araya çıkarttıkları zaman belki etrafı görmesini, belki fabrika halkına bir şeyler söylemesini istediklerini düşünmüş olabilirdi. Ama öyle olmayıp da ayağının altındaki dünya ve etrafını saran hava böylesine birden harekete geçince önce hatta biraz şaşaladı. Ne yapacağını bilemedi de denebilir. Önce biraz sarsıldı, biraz etrafından bir şeyler sormak ister gibi yaptı. Ama işte o anda belki kendi bile farkında olmadan ağzından şu kelimeler döküldü. İşte bu bir musikidir. Evet, bu bir musikiydi. Devletin musikisi değil, tekniğin musikisi. İnsanoğlunun, tabiatın üstündeki zaferinin musikisi. Mitolojinin bütün ilahları bir araya gelse bu yaratıcı kudretin zerresini harekete geçirtemezlerdi. Ne Olimpos'un hakimi Zeus, ne gök tanrısı, ne zelzeleler tanrısı, ne yeraltı tanrısı. Hayır, hiçbiri. Çünkü onlar masaldır. Ama bu musiki yarın bütün Türkiye'ye yayılarak, yarınki Türkiye'nin eski Anadolu haraplığının yenişinin bir çığlığı gibi bütün ovalarımızı, dağlarımızı, beldelerimizi doldurabilirdi. Yüzlerce ve yüzlerce fabrikanın, maden ocağının, santrallerin, dağ boylarınca rüzgarlardan inleyen pilonların, cereyan nakli hatlarının musikisi. Evet, neden olmasındı? Atatürk de belki kendi aleminde bu ilk defa gördüğü işin, ilk defa kükreyişlerini duyduğu bu devler şehrinin heyecanı içinde olsa gerekti ki, hiç kimseye tek kelime söylemeden önünde uğulduyan mahşere uzun uzun baktı. O buraya girerken her biri sessiz sedasız sanki ilk defa sıraya dizilmiş kura askerleri öylece acemi, mahcup, dizi dizi tezgahlarının başlarında bekleşen kadın erkek işçiler, şimdi kıymetten nişan veren bu hareketler alemi içerisinde ve bu hareketler aleminin birer canlı çarkı olarak tezgahlarına, makinelerine çullanmışlardı. Eller durmadan işliyordu. Kafalar durmadan çalışıyordu. O daha dün köyünde hiç acele etmeden inek sağan genç kızlar, şimdi hiçbirinin hareketi gözle takip olunamayan bir hızla dönen 20 bin iğin etrafında birer yıldırım gibi koşuyor dolanıyordu. Kopan her teli anında yakalayarak tıpkı birer makine süratiyle hemen bağlıyorlar, iş tezgahlarını anında harekete geçiriyorlardı. Bir taraftan da fabrikaya pamuklar giriyordu. Fitiller dönüyordu, sonra bu fitiller gittikçe incelerek sanki gözle görülmeyecek ipek teller, bürümcük telleri halinde tezgahları sarıyordu. Mekikler atılıyor, ham materyal örülüyor, tezgahlar top top dokumaları havalara kaldırarak binbir marifet içinde renk renk, şekil şekil durmadan açıyor, derliyor, topluyordu. Burada binbir tane tanrıça Athena ve her biri Athena'dan binbir defa hünerli yüzlerce insan, daha düne kadar sınırların dışından, dağlar, denizler ötesinden gelen bezleri basmaları, şimdi yurdun her bucağına yaymak için denk denk dokuyor, dokuyorlardı. Atatürk bu manzarayı uzun uzun seyretti. Suskun, düşünceli ama belli ki memnun ve ümitliydi. Sonra birden arkasına döndü, parmağının bir gizli işaretiyle bu mahşeri harekete getiren müdürün yüzüne ''Bu ne harikulade işler?'' der gibi hem güleç hem okşayıcı baktı, baktı. Ama fabrika müdürü Fazıl, onun ardında gene bu platforma çıktığı andaki kadar sakindi, sessizdi. Biraz etli, ablakça, esmer ve sevimli yüzünde ışıl ışıl yanan gözlerle Atatürk'ün yüzüne şevkle, minnetle bakıyor, hafif hafif gülümsüyordu. Aydemir, adı geçen eser sayfa 357 ila 359. Nazilli Sümerbank basma fabrikasından yükselen makine musikisi, o üretim kokan, uygarlık kokan, ticaret kokan büyülü tınısıyla kısa sürede çok uzaklara yayılmıştır. Nazilli ve çevresi makine musikisinin o büyülü tınısıyla birdenbire çağdaş bir batı kenti olmuştur. Geceleri ışıl ışıl aydınlanmış, parklar ve bahçelerle süslenmiş, kaldırımları parke taşlarıyla döşenmiş, kadınlı erkekli baloların, sanat ve spor etkinliklerinin düzenlendiği sinema ve tiyatro ilginin her geçen gün arttığı uygar bir Anadolu kenti. 7 Ekim 1953'te Nazilli'ye gelen şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nazilli'deki değişimi şöyle gözlemlemiştir. 6 saat içinde 6 Luna Park geçtik. Bir de ne görelim, şehir baştan aşağı neon ışıkları içerisinde. Nazilli dediğin nedir ki? Anadolu'da küçük bir kaza değil mi? Gecenin 12'sinde ışık, elektrik ışığı içinde yüzen bir Anadolu kasabasını görmek insanı nasıl sevindirmez? Nazilli'nin iki yakasını bir araya getiren bir ışık fermuarı ta basma fabrikasına kadar uzamış. Sarı yerine hafif yeşilimtırak bir ışık. Bu ışığın altında yürüdük. Gayet nazik bir memur, belediye memuru mu, polis mi pek anlayamadım. Küçük bir çocuğa seslendi. Bu misafiri gıdı gıdıya kadar götür, dedi. Evvela bir mahalle, bir semt adı sandım. Sonra bir şoför, bir arabacı olabilir dedim. Gıdı gıdı dedikleri bir küçük, bir maskara dekovil trenmiş. Belli saatlerde işçileri fabrikaya taşırmış. Bir kedim olsa ismini muhakkak gıdı gıdı koyardım. Birkaç adım ötede, aynı ışıklarla donanmış birkaç otel sıralanmış. Burası kaza değil, vilayet merkezi diyorum. Burasını bu hale fabrika soktu diyorlar. Dükkan önünde bir otobüs duruyor. İçinden birçok işçi çıkıyor. Çoğu kadın. Birkaç erkek var. Fabrikadan dönüyorlarmış. Gece postası. Pek yorgun görünmüyorlar ama kına gecesinden de dönmedikleri belli. Telaşsız adımlarla sokaklara dalıyorlar. Çoğu siyah gömlek üstüne beyaz bir başörtüsü sallandırmış. Geniş yollar, ışıklı yollar, ışıklı oteller, gece yarısı açık dükkanlar, dizi dizi okaliptüs ağaçları. Kışın kapıya dayandığı bu günlerde pazar yerindeki sebze çeşidi insanı şaşırtıyor. Eski evlerin dışarıdan çok kalender göründüğüne bakmayın, içleri cennet gibi. Derli toplu tertemiz, Nazilli'de bisiklet bolluğu göze çarpıyor, motosikletler ve takma motorlu bisikletler de var. Bisikletlerin çoğu basma fabrikasında çalışan işçilerin olmalı. Fabrikanın bir bisiklet garajı var. Yol dümdüz olduğu için işçiler bisikleti benimsemişler. Fabrikanın Nazilli'ye bağışladığı nimetlerden birisi de bu olmalı. Ne yalan söyleyeyim, sinemada görsem reklamdır derdim. Bana Anadolu'da bir kaza merkezinde işine bisikletle giden 500 işçi gördüm deseler kolay kolay aklım yatmazdı. Fabrikayı gezdikçe işçilere sağlanan imkanları, kolaylıkları gördükçe şaşırdım kaldım. Sıcak, lezzetli, kuvvetli bir yemek. Boyalarla uğraşanlara süt ve yoğurt, işçilere mahsus hastane, kreş, kantin, olabildiğince geniş bir bahçe, kantinin üstünde bir havuz. Havuzun içinde bir heykeltıraşın elinden çıktığını zannettiğim bronz bir heykel, bir kadın heykeli. İşçilerden birisi yapmış. Fabrikada bronz döktürmüş, aman Allah'ım, akademide bronza değil alçıya bile dökmek nasip olmaz. Bir de gazoz tezgahı kurmuşlar, geliri işçilerin spor kulübüne veriliyor. Futbol takımları var. Denizli'de yaptığı maçlarda kimseden geri kalmamış. İstanbul'da eşine az rastlanır bir boyda bir tiyatro salonu var. Geçenlerde soygunu oynamışlar. Şehirde böyle bir salon olmadığı için bazı düğünler de burada yapılırmış. Balolar da eksik değil. Benim tarihime üst üste iki tane düştü. Fabrika kuruluşunun 16. yılı iki balo ile kutlandı. Birisinde fabrika işçileriyle aileleri, ötekinde şehirden gelen davetliler vardı. Birisinde yerli oyunlar oynandı, türküler söylendi, ötekinde bol bol dans edildi. Her ikisi de geç vakte kadar uzadı. Fabrika ailesinin toplantısında hiç görmediğim bir oyun oynandı. Bir tarafta Köroğlu türküsü söyleniyor, ortada iki kişi bu havaya uygun adımlarla bir koyun yüzüyorlar. Koyun dediğimde yere upuzun yatmış, kas katı kesilmiş bir genç. Sıra koyun yüzmeye geliyor, adamcağızı parçalamadan bir güzel şişiriyorlar. Seninki gayet güzel ölü taklidi yaparken bir çarenin paçalarından içeriye bir bardak da bira dökmezler mi? O zamana kadar oyunun bütün kısımlarına büyük ustalıkla katlanan genç yıldırım hızıyla doğruluyor. Bu kötü şakanın hesabını soruyor. Meğer oyun içinde bir başka oyun varmış. Fabrikanın sanatçısı olan bir genç mikrofon başında hiç de bayat olmayan esprileri döktürüyor. Fabrikanın bülbüllerini birer birer mikrofon başında şakımaya davet ediyor. Nazlanmadan geliyorlar. Kimi gazel söylüyor, kimi en ön moda caz havalarından birini. Kimi kör oğluna girişiyor, kimi harman dalına. Sonra her sene bu gece çıkarılan gıdı gıdı balo gazetesi dağıtılıyor. İçerisinde yine fabrikalı çocuklardan birisinin yaptığı karikatürler var. Bu genç kendi başına resme çalışıyor. Duvardaki büyük dekorlar, manzara resimleri onun elinden çıkmış. Hiç de küçümsenmeyecek bir yetenek. Ne olur fabrika bu çocuğu nakış tahsili için İstanbul'a hatta Avrupa'ya gönderse? Kiraz, adı geçen eser, sayfa 108 ila 112. İşte Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Nazilli Sümerbank basma fabrikasındaki gözlemleri. Genç Cumhuriyet'in en devrimci adımlarından biri. Üretime, istihdama, yatırıma önem veren, kendi halkına güvenen, kendini ve dünyayı bilen çağdaş bireyler yetiştirmek isteyen genç Cumhuriyet'in dev eserlerinden Nazilli Sümerbank basma fabrikası. Atatürk'ün sosyal fabrika projesi Nazilli Basma Fabrikası örneğinde de görüldüğü gibi aslında bir insanlık projesi, bir uygarlık projesidir. Batı'da vahşi kapitalizmin işçiyi metalaştırdığı, adeta işçiyi makinenin bir parçası olarak gördüğü bir emek sömürüsü dönemi yaşanırken, Atatürk'ün genç cumhuriyeti işçiye her türlü imkanı sunan sosyal fabrikalarıyla işçinin her şeyden önce insan, üreten, onurlu bir insan olduğu gerçeğini Türkiye'den bütün dünyaya haykırmıştır. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası hakkında çok önemli bir makale yazan yardımcı doçent doktor Günver Güneş'in şu değerlendirilmesine katılmamak mümkün müdür? Fabrika birçok işlevinin yanında Cumhuriyet'in temel kavramlarını halka tanıtan bir köprü olmuştur. Sümerbank bir fabrika olmasının ötesinde bir okul, bir eğitim kurumu, Cumhuriyet öğretilerinin yaşama geçirildiği bir alan olmuştur. Dünya üzerindeki herhangi bir şehirde kurulan bir fabrika elbette o şehir üzerinde bir takım değişiklikler yapmıştır. Ama hiçbirisinin Nazilli Basma Fabrikası'nın Nazilli üzerinde yarattığı sosyal, kültürel, ekonomik değişimler kadar büyük sonuçlar yaratması mümkün değildir. Çalışanlara her türlü imkanı devlet eliyle verip onları ekonomik refaha kavuşturan bu fabrika, çalışanlarına yemek aralarında dünya klasiklerinden eserler okutup Beethoven dinletecek kadar zevke ulaştırabildiyse, İşte bu sözü edilen fabrikanın ne kadar değişik bir felsefeyle yola çıktığının ve bulunduğu yerin halkına neler kazandırdığının açık bir göstergesidir. Güneş, adı geçen makale, sayfa 133. 1950'li yılların başında tıpkı yine Cumhuriyet'in dev eseri köy enstitüleri gibi bu fabrikalarda ışık saçmıştır Anadolu'ya. Düşünsenize bu fabrikalardan Anadolu'nun her yanına dikildiğini, Bursa'ya, Tokat'a, Edirne'ye, Manisa'ya, Konya'ya, Tunceli'ye, Diyarbakır'a. Türkiye ne duruma gelirdi? Bugün yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal sıkıntılar yaşanır mıydı? En basitinden Türkiye'yi maddi ve manevi bakımdan çok olumsuz etkileyen terör belası olur muydu? Olsa bile bu boyutta olur muydu? Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nın yok edilişi. 1937'de açılan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası 1940'lı yılların ortalarında neredeyse tam kapasiteyle çalışmaya başlamıştır. Bu yıllarda ortalama %80 ila 90 kapasiteyle çalışan fabrika 60'lı yıllarda adeta bir üretim rekoru kırmıştır. Fabrika iplik üretiminde yıllık 3000 tonun üzerine çıkarken basma üretiminde de 30 milyon metreye yaklaşmıştır. Bu yönüyle 60'lı yıllar fabrikanın tam anlamıyla istikrarı yakaladığı dönem olarak tarihe geçmiştir. 1970'ler ise fabrikanın verimlilik ve karlılık açısından zirve yaptığı dönemdir. Nitekim fabrika 1974 yılında elde ettiği 71 milyon 500 bin liralık karla Türkiye'nin o yıl en büyük 100 işletmesi arasında 26. sıraya yükselmiştir. Sümerbank, Nazilli Basma Sanayi Müessesesi 1974 yılı raporundan aktaran Hulusi Doğan, Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'na tarihi bir bakış, Ege Akademik Bakış 7, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulu 2, 2007, sayfa 661 ila 689. Aşağıda tabloda görüldüğü gibi 1990 yılına kadar fabrikada basma üretimi 20 bin metrenin altına düşmezken 1991-93 yılları arasında 12 bin ile 15 bin metre arasında düşmüştür. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nın üretimi 1994 yılından itibaren 10 bin metrenin altına düşmüştür. Fabrika 1994-2002 yılları arasında yıkılışa doğru sürüklenmiştir. Gerçek şu ki 1983'te Turgut Özal'ın başlattığı serbest piyasa ekonomisi ve özelleştirme döneminin artçı şokları, Cumhuriyet'in bütün devasa kamu yatırımları gibi Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nın da sonunu hazırlamıştır. Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi fabrika yurdun her yöresinden, her köşesinden insana ekmek kapısı olmuştur. Bırakınız Nazilli ve civarındaki il ve ilçeleri, yüzlerce, binlerce kilometre uzaklıktaki köylerden insanlar bile Nazilli'ye, fabrikaya çalışmaya gelmiştir. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Kars, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır gibi doğu kentlerinden çok sayıda işçi bu fabrikada çalışarak geçimini sağlamıştır. Bugün insanlar iş bulmak umuduyla İstanbul'a, İzmir'e, Bursa'ya giderken 1940'lı 50'li yıllarda bu kentlerdeki insanlar bile çalışmak için Nazilli'ye gitmiştir. Benzer şekilde genç cumhuriyetin Bursa, Tokat, Eskişehir, Kırıkkale, Kayseri gibi Anadolu kentlerinde kurduğu fabrikalarda da Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce, binlerce işçi istihdam edilmiştir. Böylece sanayinin sadece belli büyük kentlerde toplanmayarak mümkün olduğunca bütün ülkeye yayılmasına çalışan dengeli kalkınma dönemi başlamıştır. Bu dönem ağır aksak da olsa 1980'lere kadar devam etmiştir. Fabrika sadece Türk vatandaşlarına değil, yurt dışından gelen birçok insana da iş olanağı sağlamıştır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere Bulgaristan'dan İran'a, Suriye'den Macaristan'a, hatta Katar'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen işçilere fabrika umut kapısı olmuştur. Fabrikanın 66 yıllık ömründe kayıtlarına ulaşılabilen 30 binin üzerindeki çalışan arasında 1209 iş görenin yurt dışından geldiği görülmektedir. Bunların hemen hemen tamamı Türk ya da Türk kökenli vatandaşlarken ilginçtir ki 1941 yılında fabrikaya giren 27 kişi Sisamlı Rumlardır. Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası işçi kayıtlarından aktaran Doğan adı geçen makale. Bu, o yıllarda fabrikada işçiye duyulan ihtiyaçla beraber yabancılara gösterilen hoşgörünün de somut bir delilidir. Genç Cumhuriyet'in kurduğu en önemli devlet fabrikalarından biri olan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda dünyanın dört bir yanından gelen işçilerin çalışması iki bakımdan çok önemlidir. Bir, daha birkaç yıl öncesine kadar yoklukla yoksulluğu yenmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti, şimdi dünyanın dört bir yanından gelen işçilere iş imkanı sunabilen gelişmiş bir ülke haline gelmiştir. 2. Nazizmin ve faşizmin alıp başına gittiği 1930'ların başında birçok Avrupa ülkesi fabrikalarındaki yabancı işçileri kovarken, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin fabrikaları dış ülkelerden gelen, aralarında Rumların da olduğu yabancı işçilere kapılarını açmıştır. 1954 yılından sonra Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda çalışan işçi sayısı çok fazla artmıştır. Ancak fabrikada değişen zamanın şartlarına uygun bir iyileştirme, yenileme çalışması yapılmamıştır. Dahası, burası siyasilerin adam kayırma yerine dönüşmüştür. Bu arada deneyimli ustabaşıların çoğu özel sektöre geçmeye başlamıştır. Kimse sahip çıkmayınca sürekli kan kaybeden fabrika zamanla kapanma noktasına gelmiştir. Cumhuriyet'in dev projelerinden Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası son darbeyi 14 Kasım 2002'de yemiştir. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası özelleştirme idaresince bedelsiz olarak Adnan Menderes Üniversitesi'ne devredilmiştir. Fabrika çalışanları da gözyaşları içerisinde Bursa'ya nakledilmiştir. Kapısına kilit vurulan fabrikanın, üniversitenin kullanımı dışındaki büyük bir bölümü içindeki tarihi dokuma makineleri, araç ve gereçleriyle çürümeye terk edilmiştir. Dünyanın başka bir yerinde olsa en kötüsü müze olarak kullanılacak ve milyonlarca turist çekecek bu dev eser, Cumhuriyet'in bu dev projesi bugün Nazilli'de hayvan ahırından bile kötü bir durumda kaderine terk edilmiştir. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası konusunda önemli bir makalesi olan Hulusi Doğan, fabrikanın kapanışında etkili olan nedenleri şöyle sıralamıştır. Başta teknolojiye ayak uyduramama ve bilimsel ilke ve ölçütlerden ödünler verme olmak üzere yıllardan beri birikmiş sorunlar dizisi, dünyayı etkisine alan küreselleşme süreciyle de fabrikayı kaçınılmaz sona hızla sürüklemektedir. Ülke pazarları başta Uzak Doğu olmak üzere yabancı menşeli tekstil ürünlerinin egemenliği altına girerken, hem pahalı hem de değişen tüketici tercihlerini karşılamaktan uzak olan fabrika ürünleri biriken stoklara yeni eklentiler yapmaktan öteye gidememektedir. 70 yıl önce tezgahların bir anda çalıştırılmasıyla Ulu Önder Atatürk'ün sanayinin musikisi olarak nitelendirdiği ses ne yazık ki 2003 yılına gelindiğinde tamamen kesilecektir. 66 yıl çalınıp dinlenen bu musikinin kesilişinin altında yatan nedenler de geçmiş bir döneme ve geleceğe ışık tutması açısından üzerinde düşünülmeye değer nitelikler taşıyacaktır. Öyle ki bu nedenler o günlerden bugüne bir ulusun neleri başardığı, neleri kaybettiği, özellikle de nerelerde hata yaptığına ilişkin önemli ipuçları içermektedir. Daha ötesi, ulu önderin ekonomik bağımsızlık olmadıkça ulusal bağımsızlık olmaz diyen, ne kadar öngörü sahibi olduğu ve bizlere ne derece doğru ve tutarlı bir hedef sunduğuna açık bir işaret, delil olarak değerlendirilecektir. Sonuç olarak Atan'ın ekonomik bağımsızlık sürecinde ülkeye hediye ettiği Etibank, Sümerbank gibi köklü kuruluşlar birer tarih olurken, bu değerleri geride bıraktığımız süreci ve hatta bugün geldiğimiz noktayı objektif şekilde yeni baştan sorgulamamız gerektiği de açıkça ortaya çıkmaktadır. Adı geçen makale. 1937'den kapanıncaya kadar 19 bin işçinin emekli olduğu, 30 binden fazla işçinin çalıştığı, binlerce ailenin geçimini sağladığı, ürettiği kaliteli kumaşları iç piyasada büyük ilgi görüp yurt dışına pazarlanan Nazilli Sümerbank basma fabrikasının 2002'de kapanmasıyla yıllar önce fabrikanın açılışında Atatürk'ü büyüleyen o makine musikisi de susmuştur. Böylece Atatürk'ün tıpkı halk evleri, köy enstitüleri projeleri gibi büyük bir insanlık projesi, büyük bir uygarlık projesi daha yok edilmiştir. Nazilli Sümerbank basma fabrikası çürüyor. Atatürk'ün akıllı projelerini yazmaya karar vermemde, Atatürk'ün sosyal fabrika projesinin ve bu projenin ilk uygulamalarından biri olan Nazilli Sümerbank basma fabrikasının çok özel bir yeri vardır. Atatürk hakkında yazılan onca kitapta ne onun sosyal fabrika projesinden ne de Nazilli basma fabrikası örneğinden söz edilmiştir. Bu konu adeta kamuoyundan gizlenmiştir. Sabah akşam tarihle yüzleşip Cumhuriyet'e küfreden günümüzün karşı devrimci zihniyeti, Cumhuriyet'in dikili tek bir ağacı bile yok diye yalan avazlar atarken, kendisini Atatürkçü ve Cumhuriyetçi diye adlandıranların bu yalan avazlara karşı Atatürk'ün sosyal fabrika projesinden ve Nazilli kombinası örneğinden söz etmemeleri de cidden düşündürücüdür. İşte böyle bir ortamda 2010 yılında Nazilli Belediyesi'nin düzenlediği kültür sanat şenlikleri kapsamında Nazilli'ye davet edilince, Nazillilerin de destek ve yardımlarıyla Nazilli Sümerbank basma fabrikasından arta kalanları kendi gözlerimle görüp, genç cumhuriyetin artık tarihin tozlu sayfalarında kalan bu dev eserinin son kalıntılarına dokunmak istedim. O 700 kişilik sinema ve tiyatro sahnesine çıkmak, o eski makinelerin bir köşesine takılı kalmış, sararmış, renkleri solmuş kumaş parçalarına ve işçilerin kullanımına sunulan o eski piyanonun kalan tuşlarına dokunmak istedim. 2010 yılında 66 yıl yaşayıp bu ülkeye önemli hizmetler veren Nazilli Sümerbank basma fabrikasının ölüsünü, daha doğrusu ölüsünden arta kalan enkazı gördüm. Gördüm ve çok üzüldüm. Atatürk'ün genç cumhuriyetinin bu dev eserini öldürenlere lanet ettim. Fotoğraf çekemezsiniz uyarılarına karşın bu rezaleti belgelemek adına yasağı dikkate almayarak gördüklerimi de belgeledim. Nazilli Sümerbank basma fabrikasından arda kalanlarla, o utanılacak manzaralarla Atatürk'e, cumhuriyete ve tarihe saygısızlığın en uç örnekleriyle yüzleşmek için kitabın sonundaki fotoğraflara bakınız lütfen. 19. ayrımın sonu, sayfa 256.